Ayrım 17. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 169. Tara. Sadece arkadaşlar tattım, yakın arkadaşlar, dedi Fatma El İntizami. Aşağı yukarı 25 kişi olacağız. Biz biz olacağız. Yanında kimse olmadığı halde toplum içinde olduğundan daha abartılı hareketlerle konuşuyordu. Özel yaşamına girilmiş bir film aktrisi gibi portakal rengi ipek sabahlığını dizlerinin üzerine kadar çekti. Şoföre Mahmut'a telefon etmesini söyle. O yolu biliyor, ona tarif eder. O yolu avucunun içi gibi biliyor. Evet, ev tamamen bitti. Nasıl? Bu bir sürpriz olacak. Telefon konuşması bitince Fatma El İntizami elindeki listeden Pamfilopoulos'ların ismini sildi. Tüysüz bir memlukun mutluluk dolu ifadesiyle her defasında aynı şeyleri tekrarlayarak insanları birbiri ardına davet ediyordu. Dorothy Marduk ve eşi, Suki Marani, Büyükelçi Anton Asfur, Siegfried Alp, Natasha Stravetsky, çünkü Suki Marani'nin onunla flört ettiğinden ve Suki'nin seks oyunlarının Natasha'daki röntgencilik eğilimlerini arttırdığından şüpheleniyordu. Alexi Yakup, çünkü onun can arkadaşıydı. Nurettinler, kralın yeğeni saygıdeğer Ahmet, bulunamayacak eşyaları bularak yeni evlerinin dekorasyonunda Siegfried'e yardımcı olan dekoratör William Markezian, Nadia Abdülmesih, zira ablasının prensler ve emirlerle bir tutulan Kalankor mihracesiyle yaptığı masalımsı, efsanevi zırva evlilik hazırlıkları hakkında bilgi almak için yanıp tutuşuyordu. Ve nihayet İngiliz takımı diye adlandırdığı Chester Lamotte ve Duncan Stephenson'ı davet etti. Çünkü bu ikisi en sevdiği yapıt olan A Garland of Lilies adlı Elizabeth dönemine ait bir şiir antolojisini ortaya çıkarmışlardı. Gerçeği söylemek gerekirse Edmund Spenser'dan daha üstün olmayan Sir Philip Sidney'nin Astrophil and Stella adlı eserini yorumlamak şöyle dursun, mısralarını bile doğru dürüst ezbere okumaktan aciz olan Fatma'nın Londra'daki Harrods mağazasının reyonları arasında dolaşacak kadar İngilizcesi ya var ya da yoktu. Her davet farklı biçimde yapılıyordu. Prensler ve emirler gibi yüksek mevkideki insanlara dalkavukça, sosyoekonomik bakımdan eşit seviyedekilere samimiyetle, aşağı seviyedekilere ise emrivakiyle. Fatma, sayfiyedeki bu küçük villasının açılışını şereflendirmek için bir gününü harcayacağından dolayı Prenses Emine Nurettin'e sonsuza dek minnettar olacağını söylemişti. Louis Hanafi'nin Monsieur de Norpois'un Kıpti versiyonu dediği Büyükelçi Asfur'dan ise Suki Marani ile kavga etmemesi için ricada bulunmuştu. Alexi Yakub'a özellikle gelmeden önce küvette fazla oyalanmayın, bu size hasta görünümü veriyor diye tavsiyede bulunmuştu. Duncan Stephenson'a da benim İngilizce aksanımla ulu orta alay etmenizi yasaklıyorum. Aksi takdirde ben de sizin Es-Seyide Zinap'ta kaldırımda beklediğinizi söylerim demişti. What's wrong with Es-Seyide Zinap diye karşılık vermişti Stephenson. Would that be the privileged quarter of someone else? Es-Seyide Zinap'ın nesi var, birilerinin özel yeri mi? Yapıştırılan bu cevap karşısında Fatma sessiz kalmıştı. Shakespeare'i okuma tarzıyla alay edecek olmalarına rağmen bu Stephenson ve fırlama Lamotte'u listeden çıkaramıyordu. Aldo Colestazzi'yi ise davet etmemişti. Çünkü ilgili kişinin haberi yoktu belki ama kendi teşviği ve Suki Marani'nin ısrarı üzerine Aldo ateşli duygularını Natasha Stravetsky'ye yöneltmişti ve onunla gelecek hafta Londra'da evlenecekti. Fatma El İntizami aslında onun isteği dışında gerçekleşecek olan bu evlilikten hoşlanmamıştı. Lütfi El İstanbulli'yi de davet etmemişti. Louis bu işle ilgilenecekti. Lütfi onun içini karartıyordu. Bir devrimci ve troçkist olan, devrime inanmış bu solcu genç adamın ölçüsüz ve uygunsuz nutuklarından, kısaca onun temsil ettiği her şeyden rahatsız oluyordu. Çünkü bu fikirler Fatma El İntizami'nin mensubu olduğu topluma tamamen ters düşüyordu. Çünkü o hayatının en önemli kısmını, soluk benizi hastalıklı bir entelektüelin alaylarına maruz kalmak için değil, bu sosyal seviyeye ulaşmaya adamıştı. Hıdivin gözdesinin oğlu olan meclis başkan yardımcısı, bayındırlık işleri müsteşarı, herkes tarafından rüşvet aldığı bilinen Dalkavuk el-İntizami Bey'in kızı Fatma'nın kendini beğenmişliği uzun bir süre alaycı gülümsemelere neden olmuştu. Hatta el-İntizami ismi bile işin aslını bilenleri sinirlendiriyordu. Fatma'nın büyük babası, efendisinin çamaşırlarını düzenleyerek istif etme konusunda özel bir yeteneği olan küçük bir zenciydi. Hıdiv ona bu düzenleme kabiliyetinden dolayı düzenleyicim anlamında intizami ismini vermişti. Sakalları çıkınca efendisinin çok sayıdaki gayrimeşru kızlarından biriyle evlenmesi uygun görülerek hatırı sayılır bir çeyiz almıştı. Kökleri hizmetçilere dayanmasına ve bu nedenle melez bir tene sahip olmasına rağmen Fatma Hıdiv'in torunuydu. Bu hikayeyi birkaç hoşgörülü prens mümkün olan en uygun biçimiyle onaylamış, bundan cesaret bulan Fatma da Arnavut, Türk, süt gibi beyaz tenli Kafkas kökenli prenseslerle sanki onlardanmış gibi patavatsızca konuşmaya başlamıştı. Fatma'nın sözlü saldırılarına maruz kalmak istenmiyorsa, Farun babası Kral Fuad'ın el-İntizami Bey'i ilk kez saraydaki bir resepsiyonda görüp şöyle dediğini hatırlatmamak gerekirdi. İşte kıçtan doğan biri veya yine aynı el-İntizami'nin pamuk işindeki mali beceriksizliğine sinirlenen Faruk'un o güzel ve tok Fransızcayla söylediği şu sözleri: İlk defa kıçı pamukla kirlenen bir adam görüyorum. Fatma bu şaibeli cepheyi bir takım dalaverelerle yeniden boyamıştı. Kültürden yardım almıştı. Nobel adayı olan Taha Hüseyin'den sonra Mısır'ın en saygıdeğer entelektüeliyle evlenmişti. Gerçek bir entelektüel, bir isyankar, eski bir troçkist ve sürrealizme yakın Louis Hanafi ile. Tüm aşağılanmışlar gibi Louis Hanafi'nin sancağı altında karşı saldırıya geçmişti. Asil sancak. André Breton'un Louis Hanafi'nin şiirsel metinlerinin toplandığı Çöl Yıldızı isimli eserinden övgüyle söz ettiği söylenirdi. Fatma ilk satırlarını ezbere söylemeyi öğrenmişti. Çölün ortasında sabit olan tek şey gülün yüreğidir. Rüzgarların asla döndürmeyi bilemediği. Dönen taç yaprakların yüreğe bakışı sabittir. Bilinecek hiçbir şey olmadığını bilen bir yürek sabittir. Zira tek boşluk bilgi hamallığıdır. O bilgi ki boşluğun bitmek bilmeyen dökümü. Doğu felsefesi uzmanı Romanyalı şair Natalie Onesco, Ravza'daki ikametgahında Semet ve Anubis heykellerinin arasında üzeri vazo dolu bir Hollanda komodinine dayanarak bu şiirleri halka okumuştu. Afrikalı Polimnia'nın başarısını kocasıyla paylaşma arzusuyla yanıp tutuşan Fatma el-İntizami, Elizabeth dönemi şiirlerinin inceliklerine gözü kapalı atılmıştı ve boğulmuştu diyordu kötü yürekliler. Sadık dostu Alexi Yakup onun için bizim Edith Sitwell'imiz derdi. Bazen de bu övgüye nedendir bilinmez bir değişiklik ilave ederek bizim Ottoline Morel'imiz derdi. Oxford Üniversitesi'ne bağlı Magdalen College'da çok kısa bir süre eğitim görmesine dayanarak İngiliz edebiyatından kaynak göstermek zorunda hissederdi kendini. Her ne kadar çok az insan şairin adını duymuş olsa ve hatta çok daha azı şairin Bloomsbury grubunun akıl hocası olduğunu bilse de. Ama bu iltifat Fatma el-İntizami'yi etkilemişti. Yaz-kış süslerini dökmeyen bir Noel çamı gibi bir düzine kadar bileziği, Dahomey zencisi gerdanlığı, mandarin yüzükleri, bileğindeki kutsal bakire sallantılı bilekliğiyle Edith Sitwell'in abartılı takı alışkanlığını kendine uyarlamıştı. Duncan Stephens'ın aracılığıyla kısa bir ziyaret yapmak üzere Kahire'ye uğrayan İngiliz yazar Cyril Connolly, onlar hakkında "Very Colorful People" diye yorum yapmıştı. Aynı zamanda The Unquiet Grave adlı kitabın yazarı olan Cyril Connolly, aşırı sol söylemlerle konuşulan, lüksün frenlediği bir zevk ortamında İngilizce ile Fransızcanın çarpıştığı, hatta küfürlerin bile uçuştuğu sohbette Hanefi çiftinin bu birbirine uymayan renklerinden dolayı çok eğlenmişti. Ama sonuçta Fatma el-İntizami kendi evindeydi ve Lütfi bir bakışıyla onun eserini toza dönüştürüyordu. Louis'in yardımıyla tabii. Lütfi onun Azrail'iydi. Sahte ve iğrenç olarak yargıladığı bir dünyayı parçalar halinde uçurmaya can atıyordu. En kötüsü ise Louise'in bütün servetini Lütfi'ye bırakmış olmasıydı. Çünkü çocukları yoktu. Fatma'nın ilk gebeliği sonuncusu olmuş, Fransız hastanesinde vaktinden önce ölü bir doğumla sonuçlanmıştı. Louise bir varis istiyordu. Bu da dava kardeşi Lütfi'den başkası olamazdı. Fatma istemeye istemeye bunu kabul etmişti. Çünkü Lütfi Louise'in gençliğini temsil ediyordu. Louise melankoliye gömülürken Lütfi hayallerini sürdürüyordu. Lütfi bunu Tara'da öğrenecekti. Louise öyle karar vermişti. Ama kendisi ve Louise ölene kadar köprünün altından çok sular akardı. Louise'i bu arzusundan caydırmak için her yolu deneyecekti. Zaten bu baldırı çıplak Lütfi bu kadar servetle ne yapacaktı ki? Tara'nın dışında 30 fettan verimli pamuk tarlası, Delta'da 10 fettan meyve bahçesi ve daha birçok arazi. Tara, Fatma bu adı üstün körü bildiği Suç ve Ceza ya da Oblomov'dan değil Margaret Mitchell'ın Rüzgar gibi Geçti adlı romanından almıştı. Scarlett kahramanlara özgü bir dirençle cinsi cazibesini kullanarak bir takım kurnazlıklarla O'Hara ailesinin mülkiyetinde olan Tara'yı kurtarmak için ne acılar çekmişti. Fatma El İntizami, kocasının alaylı bakışları altında, Tanrılar ülkesinin mutluluk dolu topraklarında, Fayyum'un ortasında, antik Krokodilopolis'e iki adım uzaklıkta, iç savaştan önceki Güney Amerika rezidansının aynısını yaptırmıştı. Kahire bu olayla çalkalanmıştı. Açılış günü bu ayrıcalıklı kişilerin gözlerinde şaşkınlık vardı. İlk kez gelen misafirler, ağaçların gölgelediği uzun bir giriş yolunun sonunda, altı sütunlu peristilin ardında neoklasik alınlıklı beyaz bir cephe keşfettiler. Bu sütunların gölgesinde manolya ağaçlarının hakim olduğu verandanın etrafını çiçekli limon ve portakal ağaçları çevreliyordu. İç savaştan önceki bina mükemmel bir şekilde yeniden inşa edilmişti. İlk katta evin etrafını çeviren bir balkon vardı. Sahanlıkta merdivenin iki başında yer alan ve içinden gardenyalar fışkıran Borghese vazoları arasında beyaz bir elbise giymiş Fatma El İntizami ile açık renk bir kostüm giymiş Louise Hanafi misafirlerini karşılıyorlardı. Misafirlerin gözüne ilk önce arka bahçeyi görecek kadar derin olan salon çarpmıştı. Bu derinliğin sonundaki havuzun suyu ayna gibi parlıyordu. Geçen yüzyılın cömert İngiliz mobilyalarının ve perdelerle aynı kumaştan olan sedirlerin altındaki Macar stili parkeler parlıyordu. Hayranlık çığlıkları karşısında Fatma El İntizami tevazuyla misafirlerini karşıladı. Tara'ya hoş geldiniz ekselansları. Tara'ya hoş geldiniz prenses. Tara'ya hoş geldiniz tatlım. Ev sahibesinin isteği üzerine neredeyse bir manga sofracı gelen misafirleri serinletmek için çeşitli şuruplar dağıtıyordu. Gökyüzü berraktı. Arada sırada portakal çiçeklerinin kokularını yayan ve aynı zamanda sinekleri de kovan hafif bir rüzgar esiyordu. Alexi Yakup'un arabasıyla gelen Lütfi, yaratılan bu ortamın güzelliği ve bu lüks karşısında oldukça etkilendi. Zaten Fatma da böyle olmasını istemişti. Bu ortam Lütfi'nin yüreğine işledi. Asla onun olmamış ve asla olamayacak bir dünyaydı bu. Ya burada varisliği kabul edecek ya da intihar edecekti. Lütfü bütün bunları görmemiş olmayı ve penceresinin önünde mutlu bir şekilde peynir yiyerek her zamanki gibi El Ahram ya da Ruz El Yusuf okuduğu Sakakini'deki mütevazi evinde olmayı istedi aniden. Louise'in kendisini karşılamasıyla isyanı yatıştı. 1905 Rusyası'ndaki kır evinden bir sahne denilebilir dedi. Çehov'dan bir alıntıydı bu. Her zaman bir taksi şoförü olmayı hayal etmişimdir diye cevap verdi Louise. İkisi de güldüler. Fatma onları duyabilecek kadar yakın olduğundan daha fazla bir şey söyleyemiyorlardı. Zoraki işler diye düşündü Lütfi. Zoraki komedi. Misafirler evin içine yayılmışlardı ve küçük salonda bulunan William and Mary aynalara yansıyan büyük kollu şamdanları, yerel sürrealist ressam Angelo da Riz'in freskini, Siegfried'in ortaya çıkardığı küçük kafesi ve bahçenin bu tarafından bütün iyi niyetiyle fışkıran begonvilleri hayranlıkla seyrediyorlardı. Bir iç savaş eksik dedi Louise Hanafi. Kral Tara'ya hayran olurdu dedi Prens Şerif Abbas onun söylediğini duymamış gibi yaparak. Nadia ise başka bir ülkedeymiş gibi giriş katındaki salonlarda dolaşıyor ve Arsinoe villasındaki sahte zenginlikle karşılaştırdığı bu zenginlik karşısında acı çekiyordu. Böyle bir şeyi ancak filmlerde görmüştü. Hatta insanlar bile ona hayali geliyordu. 3 haftadan beri ne ablasını ne de Aldo Colestazzi'yi görmüştü. Her ikisi de seyahatteydi. Kendini kimsesiz hissediyordu. Susu evlenmek için Kalankor'a gitmişti. Aldo ise işleri için İngiltere'ye. Annesini yalnız bırakmamak için Arsinoe villasına kapanıp kalmıştı. Girişe dönerken az daha Lütfi ile çarpışacaktı. Tüm bu lüks, rüyadayım sanki. Öyleyse uyanın dedi Lütfi. Kara gözleri ve zayıf yüzüyle Nadia'ya doğru eğilmişti. Nadia onu hiç bu kadar yakından görmemişti. Yüzünü keşfe başladı. Solgun bir yüzdeki bu kara gözler, kimi zaman acılı bu kalın dudaklar, gür siyah saçların altında enlemesine çizgileri olan bir alın. İnatçı saçlar diye düşündü. Deliye gizlenmiş iki vahşi hayvan gibi duran gözlerdeki derinlik onu ürküttü. Onları bu şekilde yakan arzu muydu? Arzu mu? Hayalinde onu çıplak düşünerek vücudunu keşfetmeye devam etti. Kemikli olduğundan hiç kuşkusu yoktu ve büyük bir olasılıkla da beceriksizdi. Onu en çok şaşırtan şey ise genç adamı itici bulmamasıydı. Lütfi tek kelime etmiyordu. Gerilim dayanılmaz oldu. Nadia gizlice geri çekildi. Şaşkınlığından İngiliz bulvar tiyatrosu oyunlarındaki gibi gong sesiyle kurtuldu. Gerçek bir gongtu. 3 kere. Bu Şem El Nesim'dir. Kuzu çevirmeyi kaçırmayın. Bu şamatayı yapan Fatma El İntizami'ydi. Hemen arkasından Hanafi'nin sesi duyuldu. Tabii kutsal kuzu. Nadia bir kahkaha patlattı. Louis alay etmekten hiç vazgeçmez mi diye sordu Nadia. Louis alay etmek zorundadır dedi Lütfi ciddi bir şekilde. Aksi takdirde var olamaz. Bahçe tarafındaki terasa doğru geniş ana koridor boyunca ilerleyen diğer davetlilere katıldılar. Tül perdeler ve vantilatörler sinekleri biraz olsun engelliyordu. Parlayan gümüş takımlarla bezenmiş 5 masa hazırlanmıştı. Fatma El İntizami oturma planını kendisi hazırlamıştı. Ama Prenses Nurettin herkesin beraber oturacağı kişiyi kendisinin seçmesinin daha iyi olacağını söyledi. Böylece Nadia, Kahireli bir dedikoducu kadın ile prensesin oturduğu masada, Lütfi ile Büyükelçi Asfur'un arasına oturdu. Öncelikle kaz ciğerli enginar ile şarap servisi yapıldı. Kuzey rüzgarı portakal çiçeklerinin kokularını taşıyordu. Havuzun suyu titreşti. Hepsi bunca güzel yemeğin çıktığı Rique à la Houppe mutfağını, Charles Perrault'un masalında geçen yerin altındaki prens mutfağı ziyaret etmeye söz verdiler. Niçin bu tara adı diye sordu Prenses Nurettin. Neden Sarkoy Selo adını tercih etmediniz diye şakacı bir ifadeyle söze katıldı Büyükelçi Asfur. Fatma'yı Büyük Yekaterina yerine Scarlett O'Hara olarak görmeyi tercih ederim dedi Prenses. Peki Red Butler kim olacak diye sordu Büyükelçi. Siz mi Louis? İsterdim ama benim aksanım bozuk diye cevap verdi Louis Hanafi. Yandaki masaların birinde yüzücülerinki gibi güçlü ve bronz omuzları olan Prenses Kadriye Abbas'ın kalın sesi yükseldi. Burası cidden her şeyiyle, güneşi, pamuğu ve zencileriyle Güney Amerika'ya çok benziyor. Devrim öncesi Rusya'sına da benzetilebilirdi dedi Lütfi. Buradaki her şey feodal topraklardaki gibi, köleler ve Fransızca konuşan yurttaşlar. Genç adamın küstahlığı karşısında Nadia gülümsedi. Kısaca Margaret Mitchell ve Turgenev arasında bir yazar arayışı içindeyiz dedi Büyükelçi. Hatta bir devrimcimiz bile var diye bağırdı Sukumarani Lütfi'yi işaret ederek. Siz devrimci misiniz diye sordu Lütfi'ye dönerek Prenses Kadriye Abbas. Hangi eğilimdensiniz? Marksist-Leninist mi yoksa Troçkist mi? Troçkist prensesim. Gerçi ne önemi var? Her halükarda rejimi devirmek için uğraşıyorsunuz değil mi? Sizin rejim diye adlandırdığınız şey ülkeyi diyabetli hale getirdi diye cevap verdi Lütfi. Lütfi benim evimde politika yok diye seslendi Fatma El İntizami. Allah'a veya krala şükredelim. Diyabetliler sizin istediğiniz gibi dolaşmanıza izin versinler dedi alaycı bir ifadeyle Prenses Nurettin. Zaten o kadar az yemişsiniz ki bana bir diyabetli gibi görünüyorsunuz. Prenses bu sözleri söylerken Lütfi'nin düzgün fiziğine övgüyle baktı. ''Beni gerçekten o kadar zayıf mı buluyorsunuz?'' diye sordu Lütfi Nadia'ya dönerek. Nadia hep gülümseyerek bakışlarını aşağı doğru kaydırdı. Hayır, onu yakışıklı buluyordu. Onun başkaldırışını sevmişti. Hayır diye söze girdi büyükelçi Lütfiye dönerek. Garip bir şekilde Nadia'nın düşüncesini söylemişti. Fiziğiniz işinize uygun. Hiç şişman bir devrimci görmedim. Lütfi şehirde gördüğü Rene Guenon'un söylediği devrim kölelik girişimidir cümlesini hatırladı. Evet, köleler zayıftılar. Yemek dondurmalı pastayla tamamlandı. Daha sonra kahve ve meyve şekerlemeleri ikram edildi. Lütfi haricinde tüm misafirler İngilizce ve Fransızca olarak iltifatlar yağdırdılar. Lütfi sadece Louis Hanafi'ye Arapça "Sofran daim olsun" anlamına gelen "Sofra daiman" dedi. Davetlilerin çoğu bahçeyi keşfetmeye çıkmışlar, diğerleri ise salona dağılmışlardı. Lütfi ise Nadia ile terasta gözlerden uzak, arkalıklı bir kanepede oturmuş konuşuyordu. "Burada ne işiniz var?" diye sordu Lütfi aniden. "Ne prensese ne de bir macera pereste benziyorsunuz." "Ben Hanafilerin bir dostuyum," diye cevap verdi Nadia savunmaya geçerek. "Neden? Burasının benden daha çok sizin yeriniz olduğunu mu düşünüyorsunuz?" "Hayır, benim için de burası uygun bir yer değil. Ben de sadece Louis'in dostuyum. Bu insanlar umurumda değil, hatta beni sinirlendiriyorlar. Her şeye rağmen çok kısa bir zaman sonra hepsi yok olacak." "Nasıl yok olacaklar?" diye sordu Nadia. Suki Marani onlara katılmıştı. "Lütfi her zaman güzel kızlarla beraberdir," dedi. Elindeki konyak bardağı ağır ve hantal hareketlerinin nedenini anlatıyordu. "Suki'nin iltifatları her zaman birkaç anlama çekilebilir," dedi Lütfi. "Neden?" "Çünkü fazla güven duyulmaması gereken bir flörtçü olduğumu ima etmek istiyor." "Ne yapayım işte, ben birkaç anlamlı biriyim," dedi Suki dudak bükerek. "Sen doğu dünyasının bir süngerisin," dedi aniden sinirlenen Lütfi. "Ne bitki ne de bitkiye benzeyen, sadece suyu temizlemeye yarayan deniz yaratıkları misali leş gibi kokan bu kokuları emiyorsun." Suki sırtını parmaklıklara dayadı. "Şu halde bulunduğum ortamı arıtıyorsun," dedi şakayla karışık bir ifadeyle. Ardından Nadia'ya gülümsedi. "Sizin de katılarak bizleri mutlu edeceğiniz bu evlilikleri şimdiden kutsuyorum." "Ablamın evliliğinden mi söz ediyorsunuz?" "Oraya gidemediğim için üzgünüm. Annem ve ben sabırsızlıkla fotoğrafları bekliyoruz." Evlilik arifesinde Susu'yla yaptığı mantıksız telefon konuşmasını açıklamak istemedi. Kıtalar arası 35 dakika süren bu konuşma ona bir servete mal olmuştu. Susu'nun artık son gücünü sarf ettiği evlilik eğlenceleri 3 gün sürmüştü. Daha da kötüsü annesinin Heliopolis'teki Nadia ile dünyanın öbür ucu olan Kalankor'daki Susu arasında geçen bu konuşmaları paralelden dinleyerek hıçkırıklarla ağlayıp sızlanmasıydı. Nadia bu konuşmayı hatırlamak bile istemiyordu. O Arsinoe villasında inzivaya çekilmişti. Dünyadan haberi yoktu. Hatta iş seyahatini bahane eden Aldo Colestazzi bile birkaç günden beri ortalarda görünmüyordu. Bir gün, bir gece için bile Heliopolis'ten ayrılabilmek Nadia için olağanüstü bir şeydi. Suki Marani başını sallayarak bakışlarını Nadia'ya çevirdi. "Kısacası evlilik mevsimi," dedi. "Başka bir evlilik de mi var?" diye sordu Nadia. "Gelecek hafta Aldo'nun şahidi olacağım," diye açıkladı Suki genç kızdan bakışlarını ayırmadan. "Nerede?" "Londra'da." Bu haber fiziksel bir şok etkisi yarattı. Oturduğu yerde geriye doğru kaydı. Yüzünün rengi grileşti ve alt dudağı titremeye başladı. Bakışlarını yere eğdi. Lütfi'nin sigarasına uzandı. Ama bir sigara almak bile zor geliyordu. Lütfi sahneyi dikkatle takip ediyordu. Nadia'ya doğru uzanarak ona ateş verdi. Daha sonra Suki'ye dönerek soğuk bir şekilde konuştu. "Başka bir yere çekip gitsen çok daha iyi olacak sanırım." "Temiz havayı solu," dedi Suki Arapça. "Şem el nisim." "Bok kokuyor," diye karşılık verdi Lütfi. Nadia onun rezalet çıkarmak üzere olduğunu hissetti. Elini Lütfi'nin kolunun üzerine koydu. "Sevimsiz herif," dedi Suki oradan uzaklaşırken. "Suki," diye seslendi Nadia. Suki arkasını döndü. "Kiminle evleniyor?" "Natasha Stravetski ile. Londra'da yaşayacaklar." "Fareler gemiyi terk ediyor," dedi Lütfi. Nadia Lütfi ile yalnız kalmıştı. "Onu sevmiş miydiniz?" diye sordu Lütfi. Nadia acılı bir ifadeyle başını öne eğdi. "Şimdi bunu nasıl anlayabilirim? Küstahlığımı bağışlayın ama size evlilik teklif etmiş miydi?" "Tam olarak değil," diyen Nadia sigarasını trabzanlardan aşağı attı. "Her şeye rağmen. Zaten bu imkansızdı. O, o şeydi, o Yahudiydi. Öyleyse size iyilik yaptı. Nadia eğilerek başını ellerinin arasına aldı, titriyor ve bu acıdan kurtulabilmek için ağlamak istiyordu. Nadia dedi Lütfü yumuşak bir sesle, beni üzüyorsunuz. Elini yavaşça genç kızın omzuna uzattı. Hareketini tamamlamaya cesaret edemiyordu. Daha sonra ağır çekim filmlerdeki gibi parmakları yavaşça aşağı inerek omzunu tuttu. Ama elini hemen geri çekti. Nadia ıslak bakışlarını genç adama çevirmiş ve banyoya gitmek üzere ayağa kalkmıştı. Yolda Fatma El İntizamiye ve onu takip eden Alexi Yakup'a rastladı. Alexi Yakup her yemekten sonra yaptığı gibi yine gömleğini pantolonun üzerine çıkarmıştı. Nadia sakin bir tavır takınmaya çalıştı. Nadia tatlım diye bağırdı Fatma El İntizami. Bu öğlen yemeğinin gülüydünüz. Nadia kendini zorlayarak gülümsedi. Saçımı düzelteceğim diye mırıldandı. Haydi tatlım bize katılın. Osman Usta'nın hurma şekerlemelerini tadacağız. Ardından alaylı gülüşle olayı izleyen Lütfi'ye döndü. Eğer uslu durursa yeni şövalyenizi de davet edeceğiz. Toz, tüh be anlamında Arapça sözcük diye bağırdı uzaktan Lütfi. Size toz diye karşılık verdi Fatma. Size hurma yok. Banyodan dönen Nadia gözleriyle Lütfi'yi aradı. Lütfi ona birkaç adımda ulaştı. Yakup ile Fatma El İntizami'ye katılmak üzere perkal yastıklarla süslenmiş bir kanepenin bulunduğu bahçe tarafındaki verandaya doğru birlikte yürüdüler. Bir hizmetçi zaglul denilen ve içleri bademlerle doldurularak üzerlerine şeker serpiştirilmiş kırmızı hurma şekerlemeleri dolu bir kase ile bohemya kristalinden bir sürahi su, bardaklar, bardak altlıkları, uzun bir çatal ve küçük kaşıklarla dolu tepsiyi getirdi. Türk adetine göre sürahi gül suyu katılmış buzlu suyla doldurulmuştu. Susudan haber var mı diye sordu Fatma El İntizami. Evlendiler ve tören 3 gün sürdü. 3 gün ha diye haykırdı Fatma El İntizami ve uzun çatalı kasenin içine daldırarak bir hurma alıp bardak altlıklarından birine koydu ve Nadia'ya uzattı. Bu bir peri masalı olmalı. Bu susuyu çok yordu diye cevap verdi Nadia. Bardak altında duran hurmayı densiz bir şekilde erkek husyesine benzetti. Oysaki yordu sözü çok hafif kalıyordu. Susu tükendim demişti. Kayınvalidesiyle her şey yolunda mı? Nadia hurmayı ısırmayı başardı. Araları çok iyi diye şaşırtıcı bir şekilde yalan söyledi. Çevresindeki hiç kimse Fransızca bilmediği için susu Fransızca olarak kayınvaliden bana sizi hükümdar olarak görüyorlar. Buna layık olmalısınız dedi. Görümcem Devi ise çekinmez bir kadın demişti. Susu bütün mutlulukları hak ediyor, dedi coşkuyla Fatma El İntizami. O öylesine zeki, öylesine zarif ve öylesine çekici ki. Özellikle Mihrac'a eşi olduğundan beri diye Lütfi ilave etti. Fatma El İntizami ona ters ters baktı. Nadia ise bütün üzüntüsüne rağmen kendini gülmemek için zor tuttu. Peki nerede yaşayacaklar diye sordu Alexi Yakup, baş ve işaret parmakları arasında bir hurmayı tutarken. Senenin bir kısmını şüphesiz Kalankor'da geçirecekler. Daha sonra seyahat edecekler. Susu Londra'yı çok sever. Zaten Ocak ayında bir aylığına burada olacaklar. Gerçek bir peri masalı diye bir kez daha haykırdı Fatma El İntizami. O sırada yanında Ahmet Ahmet'le bir gardenya dalı tutan Prenses Nurettin sağanlıkta göründü. Peri masalı olan nedir diye sordu. Nadia'nın ablası Susu Abdülmesih'in evliliği diye cevap verdi Fatma El İntizami. Osman Usta'nın çok iyi yaptığı bu hurmalardan tadın prenses. Prenses oturdu, hurmayı aldı. Birkaç övgü sözü söyledikten sonra Nadia'ya hitaben konuştu. Birkaç hafta önce baloda ablanızı gördüm. Yabancıların gözleri Mısırlılardan daha keskin olmalı ki Susu'nun bir prenses olabileceğini belki de hiçbiri hayal bile edememişti. Size onun kadar şans diliyorum. Nadia fazla bir heyecan göstermeksizin iltifatı kabul etti. Susu'nun aşkı bir yana iterek bu prensesler sınıfına girebilmek için ne bedel ödediğini sadece o biliyordu. Baloda muhteşem bir görünüşü vardı dedi Ahmet. İsmail nasıl diye sordu Fatma El İntizami. Artık kulüpte görünmüyor. O orduda diye karşılık verdi prenses. Orduda mı diye bağırdı Fatma El İntizami. Peki buna paşa ne diyor? Haklı buldu. Orduda olmanın yüz kızartacak bir şey olduğunu sanmıyorum dedi Lütfi. Ve çatalı kaseye daldırarak bir çırpıda yuttuğu hurmalardan bir tane daha aldı. Ardından prensese döndü. Daha sonra yeğeniniz muhtemelen bakan olacaktır. Prensesin cevap vermemesi üzerine konuşmaya devam etti. Tabii ki devrimden sonra iktidarda bir yeğeniniz olacak. Prenses Nurettin kala kalmıştı. Hangi devrim? Bu da sizin troçkist hayallerinizden biri mi? Lütfi ağzına geleni söyler işte diye kesti Fatma el İntizami. Lütfi, misafirlerimi korkutuyorsunuz. Artık bu saçmalıkları bırakın. İsmail Ebusu'nun bakan olacağını öngörmekle insanları neden korkuttuğumu anlamıyorum diye karşı çıktı Lütfi. Prenses sanki rüyadaymış gibi kalmıştı ve bir müddet sonra Lütfi'ye döndü. Öyleyse gerçekten inanıyor musunuz dedi ama cümlesini tamamlamak istemedi. Artık dönme zamanı geç oldu ve bizim bu akşam bir yemek davetimiz var diye sözlerini noktaladı. Ayağa kalktı. Verandada ondan daha önce gitmeye hazırlanan insanlar vardı. Sahanlığın alt kısmında gevezelik eden Chester Lamont ve Duncan Stephenson'ın oldukça içtikleri belli oluyordu. Diğerlerinden kendini soyutlamış olan Siegfried Alp ise elinde bir gardenya dalıyla vedalaşmaları izliyordu. Öpüşülüyor, kutlanıyor, kollara ve omuzlara dokunuluyor, söylevler çekiliyor, tebrik ediliyor ve en şatafatlı cümleler kullanılıyordu. Hizmetçiler şoförlere haber veriyordu. Portakal çiçeklerinin kokusunu yayan sıcak ikindi rüzgarı, ağaçlıklı dönüş yolu üzerindeki yaşlı kadınların keçeleşmiş saçlarını dağıtıyor ve onlara son bir defa nefes alma fırsatı veriyordu. Beklenmeyen bu rüzgarın aynısı daha önce İskender'in kristal mezarı üzerindeki çelenkleri de karıştırmış ve sevgilisinin intihar etmesine neden olan Octavianus'u baştan çıkarmaya çalışan ve başaramayınca da koynuna bir yılan sokarak ölen Kleopatra'nın da son gecesinde saçlarını dağıtmıştı. Günün son güzellik kalıntıları gibi ağır toprağın son sıcaklığı da gece olmadan buharlaştı. Arabaların kapıları çarptı. Nadia ertesi gün dönecekti. Ama Lütfi ve Alexi Yakup hafta sonunu ev sahipleriyle birlikte tarlada geçireceklerdi. Bu Nadia için tek yaz tatili olacaktı. Bir an Lütfi ile terasta yalnız kaldı. İkindi uykusuna yatmadan önce fayyumun manzarasını seyrederken Lütfi ona göz kırptı ve "Isis gibi çok güzelsiniz" dedi. "Siz burada onun tek kızısınız." Louis Hanafi ve Fatma el İntizami ağır ağır sağlıklıkta göründüklerinde hizmetçiler masaların ve sehpaların üzerindekileri topluyorlardı. Oturma gruplarını düzenliyorlar, yastıkları kabartıyorlardı. Louis Hanafi'nin "Gösteriş yapmak ne boktan bir işmiş" diye söylenmesine karısı itiraz ediyordu. Nadia bir kahkaha patlatarak "İkindi uykusuna yatacağım" dedi. 17. ayrımın sonu, sayfa 181.